Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 21. Ayrım. Bölüm 10. Yatağın yanındaki çağrı cihazının sinyaliyle Eve kabusundan uyandı. Bir karanlıktan başka bir karanlığa. Titreyerek, hissettiği panikten kurtulmaya çalışarak dolandığı çarşafları iteledi. Ekran görüntüsünü kapat. Ah! Tanrım, ışıklar %10 açılsın. Lanet olsun, lanet olsun. Eve, ellerinin tersiyle ıslak yanaklarını kuruladı. Kalbi deli gibi atmaya devam ederken derin bir nefes almaya çalıştı ve çağrıyı cevapladı. Dallas, olay ihbarı, Teğmen Eve Dallas. Eve, ellerini saçlarının arasından geçirdi. Anlaşıldı. Hemen olay yerinde bekleniyorsunuz. Lincoln Merkez, Metropolitan Opera binasının girişi. Muhtemelen cinayet. Olay yeri kordon altına alındı mı? Olumlu. Memur Delia Peabody'ye ulaşılsın. Ben 20 dakika içinde olay yerindeyim. Anlaşıldı. Tamam. Eve yataktan çıktı. Boş yataktan. Saat neredeyse sabahın 4'üydü ama Rourke yatağa gelmemişti. Gördüğü kabustan dolayı teni hala buz gibi bir ter içindeydi. O yüzden kendine 2 dakika kadar duş ve 1 dakikada kurutma haznesinde izin verdi. Çıktığında neredeyse kendine gelmişti. Loş ışıkta hızla giyindi. Silah koşumunu üzerine geçirdi. Kelepçelerini aldı, kayıt cihazını taktı. Tam yatak odası kapısından çıkarken bir küfür savurarak geri döndü ve komodinin çekmecesinden sesli not cihazını çıkardı. Bir cinayet oldu, dedi cihaza. Ne zaman dönebilirim bilmiyorum. Söylemek istediği tonla şey vardı aslında ama hepsi anlamsız geldi. O yüzden devam etmedi, notu yatağa bıraktı ve işe gitti. Polis ışıkları açılmış, kırmızı sarı yanıp sönüyorlardı. Kaldırım boyunca önlü arkalı sıralanmış siyah beyaz polis devriye araçlarının soğuk mavi ve sıcak kırmızı ışıkları yanıyordu. Geniş terası taçlandıran süs havuzu sessiz sakindi ve arkasında uzanan bina gölgeler içindeydi. Eve, New York'ta yaşadığı halde 10 sene boyunca bir kere bile bu sanat katedraline gelmemeyi başarmıştı. Rourke onu bu binada tiyatrolara, konserlere, hatta operaya götürmeye başlayana kadar. Rourke gibi bir adamla birlikteysen, istesen de istemesen de ufkun genişlemek zorunda kalıyordu. Tanrım, neyi vardı kocasının? Teğmen? Selam veren polis memurunu selamladı ve kendini topladı Eve. Bir polisin olay mahallinde kişisel hayatı ya da kişisel endişeleri olamazdı. Durum nedir? Eve, polis kimliğine göz attı. Memur Fino, elimizde ne var? Erkek, Asyalı melez, 20 yaşlarında. Olay yerinde ölü bulundu. Çakır keyif iki partici onu havuzda bulmuş. Adam çocuğu havuzdan çıkarmış, kadın polisi aramış. Ortağım ve ben olay yerine en yakın olan devriyeydik ve çağrıdan 2 dakika sonra burada olduk. Ortağım tanıkları şu tarafa aldı. Memur, binanın giriş merdivenlerine doğru işaret etti. Şimdilik bırakmayın. Geldiğinde yardımcımı yanıma gönderin. Evet efendim. Düşmüş ve boğulmuş gibi görünüyor. Üzerinde hiçbir iz yok. Kıyafetine bakılırsa Metropolitan için çalışan bir teşrifatçı olabilir ya da buradaki diğer salonlardan biri için. Ama diye devam etti memur, Eve'in peşinden ilerlerken, geri dönüşüm cinayetindeki kurbanla aynı yaşlarda. Kızın da üzerinde herhangi bir iz yoktu. Bakacağız. Cesedin havuzdan çıkarıldığı yerde hala su damlaları ve küçük gölcükler vardı. Hava hala sıcaktı ve öyle nemyüklüydü ki Eve damlaların buharlaşmasının vakit alabileceğini düşündü. Olay yeri çantasını yere koydu, kayıt cihazını açtı ve cesede yaklaştı. Çok genç diye düşündü, bir anlık bir acıma dalgasının içine yayıldığını hissederek. Bir erkek için epey güzel bir yüzü vardı. Ölüm rengini soldurmuştu ama Eve, genç adamın siyah saçları ve kaşlarına çok yakışacak, pürüzsüz, hafif sarı bir teni olduğunu düşündü. Yüz kemikleri belirgindi. Uzun ve zarif parmaklara, sırım gibi bir bedene sahipti. Üzerinde kırçıllı yakalı siyah bir ceket, dar düz bir pantolon ve yumuşak deri ayakkabılar vardı. Eve eğilip yakından baktığında cekette çıkarılan bir isim etiketinden kalan belli belirsiz izi gördü. Özenle çıkarılmış diye düşündü. Kurban erkek, Asyalı, 18-20 yaş arası. Açıkta darp izi yok, giyinik. üniformayı andıran bir kıyafet var üzerinde. Eve, ellerini özel koruyucu malzeme ile mühürledi ve kimlik teşhisine yardımcı olacak bir şey var mı diye kurbanın ceplerini aradı. Bir cüzdan buldu. İçinde bir kredi kartı, bir öğrenci kimlik kartı ve Lincoln merkezine ait bir personel kimlik kartı vardı. Kurban Ken B. Sulu, 19 yaşında, Kuzeydoğu yakasında yaşıyor. Şu anda Juilliard Üniversitesi'nde öğrenci ve Lincoln merkezinde çalışıyor. Eve, cüzdanı delil torbasına attı ve kurbanın ellerini inceledi. Teni yumuşaktı, tırnakları kısa ve temizdi. Maddi durumu iyiymiş değil mi? Diye mırıldandı. Bakımlısın. Juilliard gibi bir okul. Eve binaya baktı. Bu akşam çalışıyordun. Yarı zamanlı iş değil mi? Tiyatroya yakın olmak, belki de masraflarını biraz çıkarmak için. Eve, kurbanın sağ elini çevirdi ve mikro şırınganın bıraktığı belli belirsiz kırmızı lekeyi gördü. Seni nasıl pusuya düşürdüğünü bulacağım Kenby. Elini olay yeri çantasının içine attığında kaldırımdan kendisine doğru seri adımlarla yaklaşan polis ayakkabısının seslerini ve hızlı nefesleri duyunca hafifçe başını kaldırdı. Kayıttayız Peabody. Ceset yerinden oynatılmış. Fark eden bir sivil tarafından havuzdan çıkarılmış. Eve bir taraftan konuşurken bir taraftan da mikro gözlüklerini taktı ve kurbanın sağ avucunu daha yakından inceledi. Tipik bir mikro şırınga izi. Howard'daki gibi. Evet, Howard'daki gibi. Bir kimlik kartı, iki tane kredi kartı, pahalı bir bilek ünitesi var. Hırsızlık değil. Hayır, hırsızlık değil. Eve ceketin düğmelerini açtı. Kurbanın yarası küçük ve düzgündü. Deriyi ve kasları geçerek kalbe saplanan ince bir objenin bıraktığı küçük yuvarlak bir iz. Eve, gözündeki mikro gözlükler sayesinde yaranın etrafında yapıştırıcı banttan kalan küçük parçaları görebiliyordu. Ve kurban boğulmamış. Dava yetkilisi ölüm nedeninin kalbe saplanan ince bir bıçak olduğunu düşünüyor. Toksikoloji raporu kanında uyuşturucu olduğunu gösterecek. Eve, topuklarının üzerinde hafifçe geri çekildi. Morris'i ara. Otopsiyi onun yapmasını istiyorum. Kimliğinin onaylanması için kurbanın parmak izlerini tarat Peabody. Ölüm saatini al. Olay yeri incelemesini tamamla. Haber verilmesi gereken yakınlarının isim ve adreslerini bul. Sonra kapatılsın ve morga gönderilsin. Ben sivilleri sorgulayacağım. Arkasına dönüp uzaklaşırken Peabody'nin kendine gelmek için derin bir nefes aldığını duydu. Kurbanı bulan çift basamaklarda, şık gece kıyafetleri içinde yan yana oturmuş bekliyorlardı. Kadının üzerinde siyah beyaz çizgili daracık bir elbise vardı. Saçı muhtemelen gecenin başlarında sarı yüksek bir topuzdu ama artık iyice dağılmış, yüzünün çevresine perçem perçem saçlar düşmüştü. Adamsa biraz daha bitkin görünüyordu. Islak ceketini yan tarafa bırakmıştı. Bembeyaz gömleği de havuza girip çıktığından transparan bir görüntü kazanmıştı. Gümüş rengi sırılsıklam ayakkabılarını merdivende yanına çıkarmış, çıplak ayakla duruyordu. Pantolonundan hala su sızıyordu ve kumaş ince bacaklarına yapışmıştı. Eve, ikisinin de en fazla 30'larında olduğunu düşündü. Yan tarafta bekleyen polis memuruna çekilmesini işaret ettikten sonra rozetini çıkardı. Ben Teğmen Dallas. Bana olanları anlatır mısınız? Çocuk havuzun içindeydi. Onu çıkardım. Ölmüştü. Ben şu anda gerçekten çok kötü hissediyorum. Sizin için zor olduğunu biliyorum. Eve, adamın sadece yaşadığı tecrübeden değil, muhtemelen akşamın başından beri partide almış oldukları şeylerden de epey kötü durumda olduğunu tahmin edebiliyordu. Onu nasıl buldunuz? Baleye gitmiştik. Gizele ve sonra da bir partiye, Riverside Caddesi'nde bir arkadaşın evine. Buraya çok yakın bir yer değil. Peki sabahın 4'ünde burada ne yapıyordunuz? Sabahın 4'ünde sokakta yürümek yasalara aykırı değil. Konuşan kadındı. Ağlak bebek sesiyle Eve'in sinirlerini germeye başlamıştı. Hayır, ama gecenin yarısı boyunca partilerde yasa dışı kimyasallar kullanmak yasalara aykırı. Bu işi çabuk ve kolay yoldan halledebiliriz ya da zor olanı seçeriz ve sizi nezarete alırım. Toksikoloji muayenesi isterim. Biz sadece yardım etmeye çalıştık diye itiraz etti adam. Ben de bu nedenle toksikoloji raporu istemeyeceğim. Şimdi tekrar başlayalım. Eve not defterini çıkardı. İsimlerinize ihtiyacım var. Ben Maxwell Drury. Bakın, ben Fiennes ve Cox reklam ajansında yöneticiyim. Sorun istemiyorum. FDR'nin reklam panolarını ve hologramları siz yapıyorsunuz, değil mi? Diğer şeylerin yanı sıra. Ne kadar rahatsız edici oldukları hakkında bir fikriniz var mı? Adam gülümsedi. Evet. Merak etmiştim. Ya siz hanımefendi? Lou Maccabi. Ayakkabı tasarımcısıyım. Bunları da siz mi tasarladınız? Evet. Enteresan. Pekala, artık arkadaş da olduğumuza göre bana tam olarak neler olduğunu anlatmaya ne dersiniz? Burada bale izlemeye geldiniz, sonra bir partiye gittiniz. Sonra? Pekala. Maxwell derin bir nefes aldı. Partiden çıktık. Vaktin farkında bile değildim gerçekten. Yani keyfimiz yerindeydi, anlıyorsun değil mi? Çok sıcak bir gece ve havuza girip serinlesek nasıl olur acaba diye şakalaşmaya başladık. Konuşurken tekrar buraya döndük işte. Havuzda hem serinleriz hem de belki sonra tekrar ateşleniriz diye düşündük. Anlarsınız ya. Eve, Lou'nun yüzüne baktığında küçük bir sırıtış yakaladı. Epey sağlam bir parti olmalı. Max'e bazı arkadaşlarımla girdiğimiz aptal bir yarışmadan bahsettim. New York'un bazı ünlü noktalarında kim daha çok seks yapar gibi bir şey. Ve biz de hadi bari birkaç puan alalım ne olacak dedik. Yani buraya geldiniz ve... Ben hemen havuza atladım diye devam ettim Max. Tanrım, neredeyse çocuğun tam üzerine düştüm. Sonra onu kaldırıp havuzdan dışarı taşıdım. Lou ambulansı aradı. Ona suni teneffüs yapmaya çalıştım. Denedim. Doğru mu yaptım bilmiyorum. Her şey o kadar karmaşıktı ki. Doğru yapabildim mi bilmiyorum. Adamın gözlerindeki çaresiz bakışı gördüğünde Eve onun yanına oturdu. Ölmüştü Max. Siz daha buraya gelmeden önce ölmüştü. Yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu ama denediniz. Elinizden geleni yaptınız ve yardım çağırdınız. Yani her şeyi doğru yaptınız. Eve, berrak gökyüzünde puslu bir ışık halinde doğan güne baktı. Sokak lambaları ve güvenlik ışıkları solmuş, büyük süs havuzu gür sularını fışkırtarak tekrar hayata dönmüştü. Sabah sesleri, toplanıp boşaltılan geri dönüşüm kutularının metalik gümbürtüleri, maksibüslerin fren ve patinaj sesleriyle başlamıştı. Hava tramvayları ve otobüsleri beyaz gökyüzünde mekik dokumaya başlamıştı. Köpek gezdirenler ellerindeki tasmaya bağlı farklı türden köpeklerle ilerlerken kaldırımları parklara ya da spor merkezlerine tercih eden koşucular da turlarına başlamıştı. Güne başlayan seyyar sokak satıcılarının arabalarından gökyüzüne doğru yağlı bir duman savruluyordu. Eve, adli tıp aracının içindeki uzun, zarif uzuvları ve kalbinde minicik bir delik olan genç yolcusuyla uzaklaşmasını izledi ve Kanal 75 karavanının boşalan yere gelip park ettiğini gördü. Kurbanın yakınını buldum Teğmen. Peabody, Eve'in yanına yaklaştı ve Nadine'in karavandan inişini birlikte izlediler. Ve kontrol ederken kurbanın anne babasının onu zaten kayıp olarak rapor ettiğini öğrendim. Ve Eve onlara oğullarının bulunduğunu söylemek zorunda kalacaktı. Bununla ben ilgilensem daha iyi olacak dedi Eve ve Nadine'e doğru ilerlemeye başladı. Ben de seni arayacaktım diye başladı Nadine ama haber merkezine bir cinayet daha olduğu ve polislerin olay yerinde olduğu bilgisi geldi. Gelen polislerin arasında olduğunu tahmin ettim. Beni niye arayacaktın? Çünkü bir mesaj daha geldi ve yeni görüntüler. Kanaldaki bilgisayarıma sabah 6'da gelmiş. Genç bir çocuk, Asyalı melez. Çok ince, çok çekici. Yine bir öğrenci olduğunu söyleyebilirim çünkü habersiz pozlardan biri Juilliard kampüsünde çekilmiş. Kampüsü tanıdım. Bu çocukları kim öldürüyor böyle Dallas? Eve başını salladı. Sana şimdi ve burada kısa bir açıklama yapacağım Nadine. Sonra ekibini göndermeni, aldığın görüntüleri bana teslim etmeni ve merkeze gelmeni istiyorum. Daha önce uğramam gereken bir yer var ama ben de kısa süre içinde döneceğim. Bu sabah aldığın şeyler hakkında kimseye tek laf etmemeni istiyorum. Ben de anlatabileceğim şeyleri sana anlatacağım. Hazırlanın. Nadine ekibine işaret etti. Dallas, elimden gelen ve onu durdurmana yardım edecek her şeyi yaparım. Ama bu işin bittiğinde bütün hikayeyi ve özel bir röportaj istemediğim anlamına gelmiyor. Uygun vakit geldiğinde verebileceğim şeyleri veririm. Eve, gözlerinin arkasından yükselmeye başlayan baş ağrısını hissediyordu. Hadi başlayalım dedi bilek ünitesine bakarak. Vaktim azalıyor. Eve, saat 7:20 geçe Sulu ailesinin şık evinin salonunda durmuş, iki insanın tek çocuklarını kaybetme şokuyla dağılmasını izliyordu. Yanlışlık olmalı. Uzun ve ince bir kadın olan Lily Sulu, sıkıca kocasının elini tutmuş oturuyordu. Kenby eve gelmedi ama bu işte bir yanlışlık olmalı. Yani o daha 19 yaşında, çok zekidir ve güçlüdür. Hayır, bir hata olmalı. Çok üzgünüm Bayan Sulu, bir hata yok. Oğlunuzun kimlik teşhisi yapıldı. Ama o daha 19 yaşında. Lily, Cheng Sulu'nun gözleri de tıpkı oğlununki gibi koyu renkliydi. Şimdi Eve'e bakarken yanaklarından aşağıya yaşlar süzülmeye başlamıştı. Oğlumuza bu nasıl olabilir? Kim böyle bir şey yapabilir? O hayatında kimseyi incitmemiştir. Şu anda size verebileceğim bir cevap yok ama inanın o cevapları bulacağım. Fakat yardımınıza ihtiyacım var. Kenby'yi en son ne zaman gördünüz? Dün sabah kahvaltıda. Cheng başını çevirdi ve karısına bakış şekli Eve'in kalbini parçaladı. Birlikte kahvaltı ediyorduk ve sen dedin ki portakal suyunu bitir Kenby, enerjiye ihtiyacın olacak. Lily'nin yüzü adeta parçalara ayrıldı. Gözyaşları sel gibi akarken bedeni sarsılıyordu ve çıkardığı sesler uğultudan ziyade inlemeyi andırıyordu. Gelmesi için arayabileceğim kimse var mı diye sordu Eve. Hayır, hayır. Cheng karısını kucakladı ve göğsüne bastırdı. Bakışlarını Eve'in gözlerine sabitledi. Birlikte kahvaltı ettik diye tekrar etti. Sonra okula gitti. İlk dersi doluydu. Erken bir saatteydi. O bir dansçıdır, annesi gibi. Saat 7'den önce çıktı. Ben de yaklaşık bir saat sonra çıktım. Tekron şirketinde mühendis olarak çalışıyorum. Lily artık bir koreograf ve bir oyun üzerinde çalışıyor. Evden birlikte çıktık. Kenby dersten sonra nereye gitmiştir? Yine derse girmiştir. Programı doluydu. Juilliard'da okuyor. Saat 5'e kadar orada olur. Sonra bir şeyler yiyip işe gider. Metropolitan Opera binasında haftanın 3 akşamı teşrifatçı olarak çalışıyor. Gece yarısı gibi belki saat yarım gibi evde olur diye düşünüyorduk. Ama endişelenmedik. Sorumluluk sahibi bir çocuktur. Yattık. Fakat Lily gece kalkmış ve onun için açık bıraktığımız ışığın hala yandığını görmüş. Kontrol ettiğinde eve hiç gelmediğini anlamış. Beni uyandırdı. Önce arkadaşlarını, sonra da polisi aradık. Arkadaşlarının, öğretmenlerinin, birlikte çalıştığı insanların isim ve adreslerini istiyorum. Tamam, yazar size veririm. Onu rahatsız eden kimse var mıydı? Size kendini rahatsız eden birinden ya da bir şeyden bahsetti mi hiç? Hayır, çok mutlu bir çocuktu. Bay Sulu, Kenby bu sene fotoğraf çektirdi mi profesyonel olarak? Fotoğrafına mı ihtiyacınız var? Adam karısının saçlarını okşamaya devam etti. Kimlik teşhisinin yapıldığını söylemiştiniz. Hayır, fotoğrafına ihtiyacım yok. Profesyonel fotoğrafının çekilip çekilmediğini bilmem soruşturmada bana yardımcı olacak. Okulda çekilmişti. Lily artık iyice bitap düşmüştü ve bitkin yüzünü Eve çevirdi. Birkaç ay önce bale dersinde fotoğrafları çekilmişti. Bir de sonbahar balesinin dansçıları olarak fotoğrafları çekilmişti. Firebird'ü sahnelemişlerdi. Bunları kimin çektiğini biliyor musunuz? Hayır, ama çekilenlerden bir sürü fotoğraf var evde. Onları almam mümkün mü? İade edileceğinden emin olabilirsiniz. Eğer bir yardım olacaksa alın. Hemen oğlumuzu görmemiz lazım. Biliyorum, en kısa zamanda onu görmenizi ayarlayacağım. Eve evden çıktığında boğazına oturan yumrudan kurtulmak isteyerek birkaç kez derin nefes aldı ve içinde ışıl ışıl parlayan Kenby ile ekip arkadaşlarının bulunduğu fotoğraf albümünün arkasını çevirdiğinde tanıdık bir isim gördü. Portografi. Hastings'i merkeze alsınlar, dedi Peabody'ye. 21. ayrımın sonu, sayfa 211, devamı 22. ayrımda.